Ayrım 23, Sen Kimsin? Çiğdem Anat, sayfa 253. Alev Tanya. Alev cezaevine götürmek için pazardan aldığı sarma dolmalık yapraklarla eve vardığında Tanya valizini toplayıp kapının kenarına koymuş, emniyet müdürlüğüne gitmişti. Emniyet müdürüyle görüşmek için ısrar eden Moldavyalıyı polisler emniyet müdür yardımcılarıyla görüştürmeye ikna edememişler. Yüksek rütbeli amiriyle her kafasına Esen'in görüşemeyeceğini anlatamamışlar. Onu bir sandalyeye oturtmuş bekletiyorlardı. Saatler geçti. Moldovalı'nın beklediği unutuldu. Polisler siyasi şubede sorgulanacak kişilerle ilgileniyorlardı. Emniyetin önünde sorguya alınanları takip eden gazeteci güruhu polislerin sinirlerini bozuyordu. Sanki memleketin başka sorunları yoktu da sorgudakilerin peşine takılıyorlardı. Anarşistler yüzünden ülkenin dirliği, bütünlüğü ve maneviyatı bozuluyordu. Beyinleri yıkanan bu düzenbazların ağzını burnunu da kıramıyorlardı eskisi gibi. Kapının önünde gazeteci kılığında gavur dölü ajanlar kaynıyordu. Bu toprakların polisinin sicilini tutmak ajanlara kalmıştı. Neyse ki isyankarları öttüremeseler bile hakimler onları artık içeri tıkıyorlardı. Mahkemelerde sürünerek cezalarını, cefalarını çekiyorlardı. Tuzları kuru serserilerin ev geçindirme, çocuk okutma tasaları yoktu ki. Burunlarını akıllarının ermeyeceği büyük devlet adamlarının işlerine sokuyorlardı. Dinden, imandan çıkanlar da ahlak mı kalırdı? Yedi cetlerini inkar eden soysuzları kazıya kazıya bu ülkeyi temizlemelerine az kalmıştı. Emniyete geleni gideni izleyen Tanya, hırsızlıktan, tecavüzden, cinayetten getirilen sanıkların ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına hayret ederken zaman geçti. Türkiye'de yoksulluktan mı, hırsızlıktan suçtan sayılıyordu? Muhafazakarlıktan mı tecavüz olağan karşılanıyordu? Ülkedeki şiddetten mi cinayet mazur görülüyordu anlayamadı. Sorgu için bekletilen yazarlara ne yazdıkları ise çok merak etti. Birden bütün polisler hazır ol nizamında durdular. Önlerinden geçen beklediği amir miydi yoksa hemen ayağa fırlayarak uyuşturucu şebekesini ihbar edeceğim diye bağırdı. Şule'nin koca cüsseli emniyet müdür babası duraksadı. Kim bu kadın diye sordu polislere. Sizinle görüşmek için bekliyor demek zorunda kaldı kıdemli bir polis. Emniyet müdürü geri dön tekrar odasının yolunu tutarken alın bunu odama talimatını verdi. Tanya Moldova'ya dönebilme, cezalandırılmama sözünü alarak, tabii kendisine mümkün olduğunca işin içinden sıyırarak çetenin faaliyetlerini anlattı, çetenin Türk ayağında sıkça duyduğu Çakır'ın ismini de verdi. Emniyet müdürü Şule'nin babası Çakır'ın adını duyunca sarsıldı. Nadir rastlanan bu isim hemen aklına bir iç arkadaşını getirdi. Ondan mı söz ediliyordu, mümkün müydü? Polisler herkesten şüphelenmeleri gerektiği öğretilerek yetiştirmişlerdi. Hiç ihtimal verilmeyen kişilerin ne suçlar işleyebildiklerini tecrübeleri göstermişti. Bir iç arkadaşını da inceleme altına almaya değerdi şüphesi. Tanya'nın detaylarıyla ifadesini aldıktan sonra sözünü tutup serbest bıraktı. Kendisi de hızla evin yolunu tuttu. Yol boyunca kızı Şule kafasını kurcaladı. Eğer adı geçen Çakır bir iç arkadaşıysa kızını işe bulaştırma ihtimali de vardı. Yılların emniyet müdürünün gözün önünden suçüstü fotoğrafları peş peşe geçti. Kızının harcadığı para, Çakır'la samimiyeti, kızının birkaç komiser arkadaşıyla artan muhabbeti, uyuşturucudan ölen kuzenin ardından geçirdiği şok, çak çak film şeridine dönüştükçe ateşler bastı. Babalığını unutarak yanına yaklaşılmaktan korkulan, kül yutmaz amiliğini kuşanarak evden girdi. Kuzenin cenazesinden sonra baba evine sığınan kızını sorgulayacaktı. Sofrayı kuran karısına "Sen ortadan kaybol, Şule yanıma gelsin." buyruğunu verdi. Koltuğa oturdu. Meslek hayatındaki en zor, en acılı sorgusunu yaparken, kızını öttürürken koltukta çöktü, çöktü, yıldı. Kalp spazmı geçiriyordu. Şule baba katili olacağım paniği ve ızdırabıyla ambulans çağırdı. Emniyet müdürü acile alınıp kurtarılırken babasının dirilen vücuduyla Şule de canlandı. Babası ayağa kalkmadan önce o hastaneden fırlayarak çıktı, soluğu Çakır'ın ofisinde aldı. Olanı biteni bir çırpıda anlattı. Maksadı Çakır'ı kurtarmak değil, babasının bu çakalı vurarak katil olmasını önlemekti. Çakır'ın çeşitli pasaportları zaten hazırdı. İlk uçakla bütün günahlarını birlikte yıkadığı karısını yanına alarak ülkeyi terk edecekti. Yıldırım, yıldırım uçağa binip dönüş yoluna çıktığında şirketteki işler aklını kurcalamaya başladı. Dünyada durduğun köşeleri değiştirdiğinde ardına bıraktığın köşeler küçülüyor. o köşelerde yaşananlar silikleşiyor, önemini yitiriyordu. Almanya'dayken hafızasının gerisinde kalıp anlamını yitiren işleri Türkiye'ye yaklaştıkça değer kazanıyor, ufalan evi kocamanlaşıyor, boşanmak gözünde büyüyordu. Kafasını dinç tutmak, uçakta iner inmez işleri kontrol altına almak için canı içmek istemiyordu. Havaalanına indiğinde Alev'i gördü. Alev hararetle etrafına bakmadan kiminle konuşuyordu öyle? Tesadüfün bu kadarını pes denirdi. Gözlerine inanamıyordu. Dünya bu kadar küçük müydü? Çevreleri bu kadar dar mıydı? Olamazdı. Onca yıl karşılaşmadığı billur değil miydi o? Alev ile çene çalan göz göze geldiler. Billur dondu kaldı, sabitlenerek baktı. Yıldırım uzaktan mı selam versin, yanına mı gitsin bilemedi. Bocaladı, güldü. Alev kafasını çevirip onu görünce bağırdı. Hey Yıldırım! Alev en yakın dostuna Yıldırım'dan bahsetmek için yakalandım paniğine kapıldı. En yakın dosta bile her şey anlatılmazdı. Her şeyi anlatsaydı küçük düşerdi, duygularını hakir görür, onu ciddiye almazdı dost. Oysa ki Billur biliyordu bu ilişkiyi. Çakır'ın geniş istihbarat ağı sağ olsun tabii en başta şulesi kuş uçsa yetiştirirdi. Billur bu ilişkiyi Çakır'dan duyduğunda şaşırmıştı ama kurcalamamıştı. Çakır güçlü istihbaratı sayesinde öğrendiklerini gözdağı vermek, şantaj yapmak gerektiğinde sürerdi masaya. Gizli ilişkilerin gizlice çekilen görüntüleri büyük hazinesiydi. Kurşun atmadan, kafa göz yarmadan dilediğini yaptırırdı. Nice hakimlerin, milletvekillerin, bakanların kaçamaklarını bilmekte kalmaz, Moldovalı mafya ile bağlantılı gizli çekimler yaparlardı. Otel odalarının dili yoktu ama gizli kameraları vardı. Demir kasada saklanan kasetler piyasaya sürülecekleri günü aylarca, yıllarca beklerdi. Çakır'ın mahkemelerde olsun, parlamentoda olsun, iş aleminde olsun gücü nereden geliyordu ki? Bu kasetleri isteyene büyük bedeller karşılığında satardı. İsterse iktidar kuracak, iktidar devirecek, mahremler elindeki en kıymetli kozlarıydı. Bilir onun sır küpüydü. Her insan en az bir kişiye bütün günahlarını ya da dalaverelerini ya da namussuzluklarını anlatırdı. Çünkü kimseye anlatılmayan kumpaslar, dümenler kalpte ağırlık yapar, patlardı. Çakır kendisini hiç yargılamadan uzun uzun dinleyen Billur'a sırlarını ifşa ederek yükünü boşaltırdı. Sır ortağı bir gün ağzını açacak olsa hiç acımadan anında onu öldürürdü. Acımazdı çünkü en güvendiği kişinin ihanetiyle hissedeceği acının derinliği acımasını engellerdi. Billur Alev'in nedense sakladığı Yıldırım şimdi tanımazlıktan gelemezdi. Zaten yanlarına kadar gelmişti eski iş arkadaşı. Yıldırım seni görmeyeli 10 yıl, 15 yıl mı geçti? Alev, aa siz tanışıyor musunuz? Billur, eski iş arkadaşım. Nereden böyle? Yıldırım, siz ne yapıyorsunuz burada? Alev, Billur'un oğlu tatile geliyor. Almanya'da üniversitede okuyor. Onu karşılamaya geldim. Sen daha yeni mi geliyorsun? Billur, siz nereden tanışıyorsunuz? Alev, biz komşuyuz. Yıldırım, sen şimdi ne yapıyorsun Billur? Billur, boşandım evde oturuyorum. Pasaport kuyruğunda gerilerde kalan Billur'un oğlu valizini alıp geldi. Anne oğul kucaklaştılar. Alev, sizin tanıştığınızda çok şaşırdım. Yıldırım, dünya küçük işte. Yıldırım, hadi görüşürüz diyerek Alev'i öptü. Billur'a el salladı, hemen uzaklaştı. Yıldırım, değil 15 yıl öncesinde düne bile dönmekte zorlanıyordu. Bir taksi atladı, hızla şirkete varmalıydı. Şirkete girdiğinde odalardan, salonlardan taşan uğultudan çalışanların çene çaldıkları belliydi. İşi bırakmaya gelmezdi. Hemen ipe un sererlerdi. Odasına çıktı, sekreterini kovduğunu hatırladı. Acilen bir sekreter bulmalıydı. Telefonunu kaldırdı. Dahili numaradan aradı. 5 bölüm müdür de cevap vermedi. 6.'sını buldu. Hemen odasına çağırdı. Kulakları yanlış mı duyuyordu? Müdürleri istifalarını hazırlamışlar, işe gelmiyorlardı. Nedeni şirkete verilen siparişlerin geri çekilmesi, müşterilerini koruyabileceklerine güvenlerinin kalmamasıydı. Şirket batmadan başka şirketlerde iş bulabilenler istifalarını vermek için hazırlardı. 6. müdür de herhalde başka iş bulamadığından şimdilik buradaydı. Yahu o kadar para yedirmişler, yardım dağıtmışlardı yer almak için daha ne yapacaklardı? Neden yine siparişler geri çekilmişti? 6. müdürü dualar okunarak açılan yeni bir matbaanın en ileri teknolojiyi kullandığını ve müşterilere daha düşük fiyatla iş yapma vaadinde bulunduğunu anlattı. Yıldırım dehşete kapıldı. Almanya'da geçirdiği 10 günde mi kurulmuştu bu anasını sattığı matbaa? Altıncı müdür işlerin kimsenin takip edemediği gizlilikte ve süratle döndüğünü, gizli ellerin parayı sular gibi akıttıklarını anlattı. Odasında aşağı yukarı yürüyerek serin kanını korumaya uğraşan Yıldırım'ın başı döndü, koltuğuna oturdu, pantolonu ıslandı, eliyle ıslaklığa dokundu, eli kanlandı, hemoroidi tıkanıyordu. Dolabından yedek pantolonu kim getirecekti? Derhal bir sekreter bulmalıydı. Kanlı pantolonu çıkarırken aklına billur geldi. Acaba sekreterliği kabul eder miydi? Kabul etmesi herhalde yüksek maaşa bakardı. Alev'i arayıp ona ulaşmalıydı. Şirketi toparlayacak, kuş uçsa haberdar edecek, kulağı delik, ağzı sıkı, vücudu hala alımlı, becerikli billurdan. Daha iyisini mi bulacaktı? Eski sekreteri geldi aklına. Tehlikeli, güvenilmez, dengesiz hale gelen Şule'yi tekrar işe almayı hiç düşünmemeliydi bile. Yeni sekreter ondan daha da fazla kışkırtıcılık potansiyeli taşıyordu icabında. Şule ise yaşadıklarının üzerine öylesine çizmişti ki hatırlamaya çabalasa başka birinin hayatını kafasında canlandırdığını zannedebilirdi. Eski patronunu tanımayabilirdi. Sadece ortağı Çakır'a hıncı dipdiriydi zihninde. Emniyet müdürü babası ise 35 yıldır başarıyla sürdürdüğü mesleğin sonuna içeriden büyük darbe yiyerek mağlubiyetle geliyordu. Şule'ye intihar etmekten başka yol kalmamıştı. Babasıyla annesi hastanedeyken apar topar eve gitti. İlaç dolabında biriktirdiği sakinleştiricileri avuç avuç içti. Kusarak bayılma, kurtarılma ihtimalinden çekindi. Mutfaktaki gazı açtı, pencereleri, kapıyı kapattı, ölmeye yattı. Babası kalp spazmından kurtulsa da tekrar kalp krizi geçirecekti ya da ona bakıp her gün ölecekti. Ömrünü harcadığı mesleğinde uyuşturucu şebekesinin başındaki ismin koynunda büyüttüğü kızı olmasını asla tahammül edemezdi. 35 yıllık emniyetçiliğinde onur abidesi diye nitelendirilen babasının aptallık heykelini dikerlerdi. İntihar etmesi babasını temizlerdi. Demek ki babası haklıydı. Çekirgeler bir sıçrar, iki sıçrardı. Sefalet süren namussuzların sonu sefaletle noktalanırdı. Babasının çocukken okuduğu iyilik pesi masallarına dalarak gözlerini kapattı. Emniyet müdürü baba hastanedeki yatağından fırlayarak eşine Şule'yi sordu. Hemşire Şule'yi bulamadı. Baba üzerindeki hastane gömleğiyle ayakkabılarının arkasına basarak sokağa fırladı. Tabii onu yakasından tutamayıp ağlayan eşi de arkasından. Bir taksiye atladılar, eve yollandılar. Baba kızının çantasını, pasaportunu alıp evden kaçacağını düşünüyordu. Eve vardıklarında gazdan nefes alamadılar. Baba derhal mutfağa koştu. Yavrusu ölüyordu. Adamcağız çığlık çığlığa biricik evladını kucakladı, sokağa çıkardı. Elini boğazına sokarak meleğini kustururken bağıra bağıra ağlıyordu. Eşine ilk defa hakaret ederek öküz gibi bakma taksi bul diye çığlık attı. Gözünü kırpmadan canını vereceği kızını hastaneye yetiştirdi. Midesi yıkanıp özel bakıma alınan çocuğu kurtarılacaktı. Üzerindeki hastane gömleğini çıkarıp dolaba asılan üniformasını giyip beline iki tabancasını şarjörünü açarak yerleştirdi. Polislerini aradı. Çakır'ın ismini vererek havaalanlarının tutulmasını emretti. Önce köpek oğlu köpeğin bürosunu bastı. Şerefsiz yoktu. Polisler cep telefonundan Çakır'ın havaalanında kıstırıldığını bildirdiler. Baba hiçbir yere götürmeyin, olduğu yerde tutun ben geliyorum talimatı verdi. Son sürat havaalanı giderken düşündü. Kızını affedebilmesi belki ömrüne bile sığmazdı ama kızını hapse kendi elleriyle koyamazdı. Suçu kendisinde aradı. Kızım soysuz, uğursuz, çürük çıktı diyemezdi. Hata ondaydı. Mesleği gereği suçları bulup mahkemelere teslim ediyorlardı ama asıl suçun suçlularda değil, onları suça yöneltenlerde olduğunu da biliyorlardı. Kızını yetiştirirken nerede yanlışlar yapmıştı? Yavrusunu bu yola nasıl sürüklemişti? Neyini eksik koymuştu? Neleri öğretememişti? Burnunun ucunda dönen dolapları göremeyecek kadar aptallaşmış mıydı? Evladı tekrar intihara kalkışırsa kendi kendisini elleriyle parçalamaz mıydı? Ne mesleğini ne babalığı hak ediyordu. Hatta ne de kocalığı. Karısının yanında beslediği uysal koyundan farksız saymıştı. O anne kızının hangi batağa saplandı fark etmekten acizdi. Havaalanına vardı. Polisler Çakır'ı özel bir odaya almışlar. Amirlerini bekliyorlardı. Çakır'ın eşi havaalanındaki karambolde kocasını polisler çevirdiğinde arkasına bakmadan, soğukkanlılığını bozmadan uçağa binerek havalanmıştı bile. Baba ömrü boyunca karşılaştığı en büyük düşmanının Bekletildiği özel odaya girer girmez polislerin gözü önünde belindeki iki tabancasını çıkararak kurşunları bitene kadar saydırdı. Çakır'ın kafasında, kalbinde açılmadık delik kalmamıştı. Alev, Kerem. Kerem'in ilk duruşma tarihi sonbaharın sonuna verilmişti. 2 yıldan önce cezaevinden çıkamayacağı belliydi. Ranzasının kenarında duran siyah rugan pabuçlarının bağcıkları simetrik bağlanmamıştı. Saniyeler içinde bağlayabildiği bağcıkları tekrar tekrar çözüp bağlamasına rağmen simetriyi tutturamayışına sinirlendi. Siyah ruganlarını duvara fırlatarak onu yarı yolda bırakan çok güvendiği mesleğini cezalandırdı. Duvarda bir çiviye asılı duran ceketin etekleri kırışmıştı. Ceketi alıp üstüne oturarak yakasını kollarını buruşturdu. Ceket giymeye ihtiyacı kalmamıştı. Hiç küfür çıkmayan ağzından dökülen sunturlu küfürleri duydukça avukatlık stajı yaptığı günlerde Adalet Sarayı'nın koridorlarındaki sanıkların küfürleri yankılandı kulaklarında. Yatağa kıvrıldı. Karısının boynuna doladı, kollarını düşleyerek yastığa sarıldı. Yastık kılıfının arasına soktuğu lavantalı sabunları koklayarak beli lastikli eşofmanını indirdi. Elini kilotunun içine soktu. Alev'in göğüslerinin, bacakların hayaliyle solukları hızlandıkça hızlandı. Öyle yüksek sesle bir ah çekti ki gardiyan kapısına dayandı. Kerem'in işten çıkarıldığı Alev'e telefonla bildirildi. Banka hesabına 1 yıllık masraflarını karşılık tazminatı yatırmışlardı. Şirketin sahipleri en iyi avukatlarını kapının önüne koyarken hiç tereddüt etmemişlerdi. Vefa'yı mecburen unutmuşlardı. Ülkeyi idare edenler, muhaliflere vefa gösterenleri cezalandırıyorlardı. İktidar sahipleri vefa duygusunu öldürerek dayanışma gösteren kişilerin irtibatlarını kesiyorlardı. Kekliği tek tek alıyorlardı düzleştirdikleri ovalarda. Alev tazminatı harcadığında geçimleri nasıl sürdüreceklerini hesaplıyordu. Aftan yararlanıp üniversiteye dönse 2 yılda üniversite diplomasını cebine koyardı. Bu esnada evlerinin masrafını, mücevherlerini satarak çıkarırdı. Pırlantalarını, elmaslarını, altınlarını kutularından tek tek çıkarıp sırlarını taşıyan koltuğun üzerine yaydı. Eline bir kağıt kalem alıp kabaca satabileceği fiyatları alt alta yazıp topladı. Bankadaki tasarruflarını da eklediğinde mezuniyetine yetecek süre yokluk çekmeyecekleri topluma ulaştı. Sonra da işe girerdi. Ayakkabı dolaplarını açtı. Bir kez giydiği ayakkabılarını yan yana koridor boyu sıraladı. Soyunma odasındaki gece elbiselerini askılarından tek tek iterek saydı. Hepsini ikinci el alan dükkanlara satsa kim bilir kaç aylarını daha kurtarırdı. Tanya'da gitmeye hazırlanmıştı zaten. Bavulları kapıda duruyordu. Hizmetçi her ay ödeyeceği ücreti oğlunun okul taksitine yatırırdı. Annesini aradı. Oğlunu alma vakti gelmişti. Annesiyle konuşurken bir kadın isterse taş taşır, boyun eğmez. Ne kendine ne sevdiklerine kimsenin kıymasına izin vermez diyerek ders verdiğini düşündü. Beygir gücünde hissediyordu kendini. Çekmecesini açtı, vibratörü çıkardı. Kapısının önündeki taşlara vura vura küçük parçalar ayırdı. Yıldırım aradı. 1 lira iş teklif edecekti. Telefon numarasını sordu. Alev 1 lira numarasını verdikten sonra beni telefon hafızandan da kendi hafızandan da sil Yıldırım dedi. Yıldırım Bahar. Bahar başına buyruk estiğini zanneden aslında bütün kalıpların içine girip onların şeklini alan Yıldırım'ı izliyordu. Kara, gri, mavi, beyaz bulutları toplayan, bulutlarla dilediği desenleri çizen Yıldırım, kırmızı topraklar üzerine gülen çocuk yüzüyle geziyor, sarı topraklara atılgan delikanlı selamı çakıyor, kahverengi topraklarda durarak hüzün yükünü boşaltıyordu. Ardından şimşekler çaktırırcasına kahkahalar atıyordu. Gökyüzünün hakimiyetine soyunarak, yeryüzünü kandırarak eğleniyor. Yağmur ormanlarındaki bitkilere bile yağacağı yerde gürleyerek, patlayacağı yerde uzaklaşıp giderek şaşırtıyordu. Kocasının aklına esen yalanlara, gönüllüce kanan gözlerinin sahtekarlığını yıllar boyunca o gözlere bakan Bahar görebiliyordu. Sahtekarlık her zaman kurnazlıkla kol kola yürümezdi. Bazen sahtekarlaşmış dünyanın içinde kaybolmak da insanı sahtekarlaştırırdı. Yıldırım kendini ararken kaybolmuştu. Kaybolmak bir yanıyla da bilinmezlerle karşılaşıp bilinmezlerin peşine düşüp heyecanlanmaktı. Heyecan ise sıradanlaşan sıkıcı günlere anlam katardı. Çocuk kaybolduğu Luna Park'ta elinden sıyrılıp koptuğu annesini telaşla ararken, korku tünelinde ölme korkusunu hissederken, dönme dolaptan düşme endişesiyle kalbi ağzına gelirken, ahtapotta savrulup fırlatılma kaygısına düşerken, her birinden sapasağlam inip çıkıp çarpışan arabalara bindiğinde en büyük rallici olduğuna inanırdı. Annesini bulduğunda tekrar elini tutma ihtiyacı duymaz, Luna Park'taki bütün çocuklardan daha cesur, daha akıllı olduğuna şüphe duymazdı. Annesinin hötz ötüne aldırmaz, roller coaster'a koşar, kemerini bağlamadan en öne otururdu. Yıldırım roller coaster'ın önünde oturan çocuktu. Bahar onu tutamazdı. Yıldırım zayıf, şişman, uzun kısa aynalara bakıp kapıda bilet kesip dalgasını geçiyordu. Bahar Luna Park'lardan, panayırlardan hiç hoşlanmazdı. Sihirbazların şapkadan tavşan çıkarma, kutudan insan kesme, borudan çiçek üfleme numaralarını hiç seyretmezdi. Sahtekarlığın adını koyarak kukulatasını açıp paraları toplayan akrobatik taklalarını attıktan sonra kanat takıp uçmaya yeltenmeyen, palyaço kıyafetini çıkarıp eve gelen, eşofmanıyla pizza yiyerek televizyon seyreden adamı severdi. Yıldırım peleriniyle şimşeklere karışmıştı. Yıldırımlar düştüğü yerde Bahar'ı yakacaktı. Bahar bir gün garsoniyerde bir barın dans pistinde yanıp yanındaki 3 kuruşa talim eden heriflerin sigorta kartıyla hastanelerde kurtarılmayı bekleyemezdi. Ona bu yaşına dek dokunma cüreti dahi gösteremeyen sefillerin etrafını sarmasına müsaade ettiği gün önce kendisine kızmalıydı. Omuzlarını boynuna kokladı, yüzünü buruşturdu, kokuyordu. Bacaklarının arasından böcekler girmişti, vajinasından, karnından geçmiş midesini kemiriyorlardı. Kalp atışları hızlandı, nefesi daraldı, sırtını ter bastı. Onu kirpas içine sürükleyen yıldırımdan kaçıp kurtulmalıydı. 5 yıldızlı bir otelin hamam taşına yattı. Kese yaptırırken kandırılmışlığına ağladı. Sokak kadınlarına benzemekten utandı. Evliliğe adadığı yıllarına acıdı. Hemen boşanmalıydı. Daha da yaşlanmadan aşkı bulmalıydı. İstikbalini tekrar kurmalıydı. Kitabın sonu 11 Temmuz 2012 sayfa 263.